Geniş mi cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla yine birlikteyiz. Bölgemizi, Türkiye'mizi, dünyayı konuşacağız ama bugün özellikle gençleri konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Aslı Yıkılmaz bizlere katkı sunuyor. Başlarken iletişim adresimizi verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün 2019 yılının ilk programı. 2019 yılının öncelikle bütün dinleyicilerimiz için güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. 2019 yılı son derece özel bir yıl ve son derece özel bir konuyu son derece özel bir konuğumuzla değerlendireceğiz. Bugünkü konuğumuz Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasabaoğlu. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Öncelikle belki dinleyicilerimize 2019'a dair mesajınız olabilir. İsterseniz öyle başlayalım.
Öncelikle TRT'de olmaktan dolayı, TRT'nin misafir olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tüm TRT dinleyicilerine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. 2019 inşallah başta ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirsin. Sağlık, başarı ve barış dolu bir yıl temenni ediyorum.
Bu dileklerinize ben de içtenlikle katılıyorum. Sayın Bakanım, 160 ülkeden dinleyiciler bizi dinliyorlar. Biz Türkiye'de tabii ki Gençlik Bakanlığımızın neler yaptığını farkındayız ama belki 2018 yılı sizler için nasıl geçti? Biraz bunu özetleyerek, dinleyicilerimize ifade ederek başlayabiliriz.
Elbette gençlerimiz gerçekten nüfus açısından baktığımızda gençliğimiz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz ve dünyanın sıralamasına baktığımızda da gerçekten en genç nüfusa sahip ülkelerden biriyiz.
Bu da sizin sorumluluğunuzu çok daha fazla artırıyor.
Elbette sorumluluğumuzu ciddi anlamda hissettiren bir vaka. Dolayısıyla biz sadece gençlerimizi değil, gençlik potansiyeli taşıyan çocuklarımızı ve yolu gençlikten geçmiş tüm vatandaşlarımızı da aslında kapsayan bir yapıya sahip bir bakanlığız.
Ve genç hissedenleri herhalde kendilerine.
Genç hissedenler ve yolu gençlikten geçen herkesi aslında önemsiyoruz. Bizim ilgi alanımız özel anlamıyla gençler olmakla birlikte spor noktasında da biz toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir bakanlık olarak tüm kesimlerimizi yaptığımız etkinliklerle, yatırımlarla önemsiyoruz. Onları düşünerek stratejilerimizi, planlarımızı belirliyoruz. Bu anlamda 2018 yılı gerçekten ülkemiz gençlik ve spor yatırımları ve planları açısından, organizasyonları açısından çok verimli geçti, hamdolsun. Ancak inşallah 2019'da bunu daha ilerilere taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bu anlamda 2018'de gerek gençliğimizin sporla ilgili koordinasyonu, uyumu noktasında çalışmalar yaptık. Gerekse spordaki tesisleşmeyi daha ilerilere, yukarılara taşıma noktasında çalışmalar yaptık. Malumunuz ülkemiz sportif tesisleşme açısından son 17 yılda çok büyük mesafeler kat etti. Bu mesafeleri de inşallah spordaki başarıyı daha da artırarak hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda spordaki başarıyı daha yukarılara taşıyarak inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun yanında da tabii ki sporu tabana yayma amacımız da söz konusu. Gerçekten her yaştan insanın kadınıyla erkeğiyle engel tanımadan spor yapmasını biz önemsiyoruz. Ve bu noktada da sporun teşviki ve sporun erişimi noktasında da ciddi çalışmalarımız var. İnşallah 2019 yılında spora erişimi daha kolay ve insanların spor noktasındaki motivasyonunu daha yüksek görme temennisi ve gayret içerisinde olacağız.
Gerçekten çok geniş bir sorumluluk alanınız var. Siz de çok net ifade ettiniz. Tabii ki gençlik gelecektir. Biz de bunun başını öyle koyduk. Gençlerimiz ve geleceğimiz şeklinde. Ama Spor Bakanlığı olarak da sadece gençlere değil, belki en fazla ihtiyacı olan kesime, yaşlara da hitap ediyorsunuz. Bu ama belki ilerleyen dakikalarda tekrar değiniriz. Özellikle Türkiye'deki insanların yeterince üzerinde durduğu bir uğraş mı, çok emin değilim. Sporla yeterince ilgilenebiliyor mu?
Maalesef. Maalesef. O noktada gerçekten çok ciddi çalışma yapmamız gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Efendim, akademisyenlerimizden tutun, medyamıza kadar. Evet. Herkesin bu konuda toplumu bilinçlendirme ve bir teşvik çabası içerisinde olması gerekiyor. Gerçekten son 16 yılda yapılan tesisler, son 16 yılı kıyasladığımızda başka ülkelerle sportif tesisleşme noktasında bir devrimi gerçekleştirdik. Ancak sportif tesislerimizi maalesef yeteri kadar kullanmıyoruz. Bu kullanmama sorununu inşallah 2019 yılında büyük ölçüde çözmeyi hedefliyoruz. Spor hepimizin genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden günlük hayatımızın mutlaka bir parçası olması gerekiyor. Yani hayatımızın her günü ne yapıyorsak mutlaka spora da yer ayırmalıyız. Evet. Kimimiz belki 15 dakika, kimimiz 30 dakika, kimimiz 1 saat ama mutlaka spor hayatımızın günlük bir planında yer almalı diye düşünüyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Zira tabana yayılmayan bir spor anlayışı bizi hem sağlıklı bir toplum olma yönünde büyük bir eksiklik olarak önümüze çıkacak bir durum. Hem de gerçekten sportif başarı noktasında karşımıza çıkacak bir engel. Bu anlamda sporun tabana yayılması noktasında da inşallah 2019'da çok güzel çalışmalarımız olacak. Ama ben buradan tüm dinleyicilerimize şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Mutlaka herkesin ilgisi, efendim sevgisi farklı yönde olabilir. Değişik branşlarımız var. Sevdiğiniz bir branşı mutlaka kendinize bir planlama çerçevesinde zaman ayıracak şekilde her gün. Yürüyüş olabilir, koşu olabilir, yüzme olabilir. Pek çok gerçekten branş var, imkan var. Biz de devlet olarak, bakanlık olarak bu konudaki imkanı olmayan yerlerimiz var ise bize lütfen vatandaşlarımız bildirsinler. Oralara hem tesis noktasında hem gerekli erişimi sağlama noktasında gerekeni yaparız.
Evet, bu sporla birlikte yaşama, spor hayatın bir parçası yapma ya dair sözlerinizin altını ben bir kez daha çiziyorum. Tesisler olabilir Sayın Bakanım ama herhalde bu biraz da alışkanlık. Biraz daha hayatın erken yaşlarında o duygu, düşünce, gereklilik eğer hissedilmemişse sonraki yaşlarda biraz daha zor oluyor. Belki ilkokul çağlarında sizin Milli Eğitim Bakanlığı'yla daha yakından çalışarak, bilmiyorum belki de vardır. Evet. Bu anlamda işbirliklerine ihtiyaç var gibi sanki.
Çok güzel bir noktaya gerçekten değindiniz. Bizim bu noktadaki belki en büyük eksikliklerimizden birisi de eğitimle entegre bir spor politikamız yok. İnşallah bu yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik malumunuz 24 Haziran itibariyle. Bu yeni sistemde de Milli Eğitim Bakanlığımızda çok güzel bir koordinasyonumuz var. Okul öncesine kadar uzanan bir spor anlayışı çalışmamız var. Gerek okullarımıza tesisler kazandırma çerçevesinde, gerekse okullarımızdaki öğrencilerimizi bu noktada eğitme noktasında bizim Milli Eğitim Bakanlığımızda geliştirdiğimiz çok güzel projeler var. Ta okul öncesinden başlatacağız çocuklarımızı spora. Kendileri hem sporu öğrenecekler hem ilgili yeteneklerini keşfedeceğiz. Kiminin yüzme yeteneği var, kiminin atletik yetenekleri çok güçlü. Bununla ilgili bir yetenek tanıması projesi başlattık. İşte bu stratejiden yola çıkarak 1 milyondan fazla çocuğumuzu bu anlamda yetenek taramasını yaptık. Son derece bilimsel yöntemlerle birlikte ondan fazla konuda çocuklarımızın yeteneğine göre taramasını yaptık. 1 milyondan fazla çocuğumuzu, çok yeteneği olanları, elit sporcu havuzumuz var. Yaklaşık 40 bin çocuğumuz değişik branşlarda farklı yeteneklere haiz olarak karşımıza çıktı. Bu çocuklarımızı elit sporcu havuzumuzda yetenekleri ve yetkinlikleri noktasında değerlendiriyoruz, eğitiyoruz. Diğerlerinin de kendilerinin en ilgili ve kabiliyetli oldukları noktalarda spora yönlendirdik. Yani yüzme noktasında çok elit bir potansiyeli olmasa da o çocuğumuz, o gencimiz bundan sonraki hayatında sporu yüzme odaklı olarak yürütecek. Evet. Ve o noktada da havuzlarımızı, tesislerimizi açtık. Ve şunu da ifade edeyim. 100 günde 100 bin çocuğumuza yüzme öğretme projesi başlattık. Henüz 100 günde olmadı. Biz 100 bin rakamını geçtik.
Maşallah.
İnşallah hedefimiz şu. Yüzme bilmeyen kalmasın diyeceğiz bundan sonra.
Çok güzel.
Herkese yüzme öğreteceğiz. Çünkü yüzme öğretecek havuzlarımız da var. İmkanlarımız da var. Yeter ki gençlerimiz, çocuklarımız hatta her yaştan.
Artık şu vatandaşımız söyleyemeyecek. Efendim İç Anadolu'da özellikle deniz var da ben mi yüzme öğrenemedim diyemeyecek herhalde.
Kesinlikle. Herkes yüzme öğrenecek. Çünkü gerçekten yüzme de hem zihni açıdan efendim insanı yorgunluğunu vesaire stresini almak noktasında hem de bedenin gelişimi ve sağlık noktasındaki sorunları önleyici olması bakımından gerçekten önemli bir spor branşımız. Bu anlamda da ben yüzme noktasında da gerçekten vatandaşlarımızı genç yaşlı kadın erkek demeden havuzlarımıza davet ediyorum.
Çok değerli. Belki yapılıyordur ama biz şimdi üniversitede öğrencilerimizi sadece derslerde aldıkları notlara ders vermek yerine, kredi vermek yerine bunu yapıyoruz. Aynı zamanda dışarıdaki sivil çalışmalarına, gönüllülük çalışmalarına da kredi veren bir yöntemi uyguluyoruz. Belki yine ilkokullarda da işte öğrencilerimiz ya da ortaokullarda ya da bahsettiğiniz daha erken çağlarda öğrencilerimizin dışarıda yaptığı sportif etkinliklere de kredi veren bir mekanizma düşünülebilir ya da yapılıyordur. Ben ama sözü esasen biraz...
Aslında ben burada da temas ettiğiniz konu çok önemli. Hem sporun teşviki hem de gönüllülüğün teşviki açısından bizim bu yıla dair çok güzel düşüncelerimiz var. Spor yapan arkadaşlarımızı, sporda başarılı olan, efendim, sporu gaye edinen arkadaşlarımızı teşvike yönelik üniversitelerle yaptığımız protokoller çerçevesinde onların eğitim hayatlarını daha kolay kılmaya, eğitim ve sporu çakıştırmama noktasında bazen engel gibi evet, algılanıyor spor eğitime. O tür çelişkileri ortadan kaldırma noktasında da önemli çalışmalarımız var. Sporu da eğitimi de aynı anda götürememek önemli bir aslında sorun biz sporcu açısından. Bunu çözmeye yönelik gerçekten hem Milli Eğitim Bakanlığımızda hem üniversitelerimizde çalışmalarımız var, düşüncelerimiz var. Bu da gerçekten önemli bir sorun. Bunun yanında gönüllülük dediniz. Gönüllülük demişken biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını gönüllülük yılı
çok güzel,
ilan
çok değerli,
ettik.
Çok değerli.
Gerçekten çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Bu önemli bir insan kaynağı. Ve gençlerimizin kendilerini hayata hazırlamaları noktasında katılacakları gönüllülük faaliyetleri de onlar için de toplumumuz için de çok önemli bir alanı.
Belki Sayın Bakanım sadece Gençlik Bakanlığı'nda değil ama bu konuda şöyle bir ihtiyaç var üniversiteden görüyorum. Gönüllülüğü diğer kurumların işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Gençlik Bakanlığı'nın, üniversitelerin ya da böyle kurumsal yapıların kurumsal faaliyetlerin bir parçası haline getirebilmeyi, onlara da işte kredi verebilme ya da onlara da bu eğitimin bir parçası, resmi bir parçası haline getirebilme konusunda herhalde daha fazla hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var.
Aslında o adımı attık. Örneğin İstanbul Üniversitemizde bir protokol yaptık. Bizim gençlik merkezlerimizde, efendim yurtlarımızda kalan öğrencilerimizde gerçekleştirdiğimiz gönüllülük çalışmaları var halihazırda başlattığımız. Bu çalışmalara katılan öğrencilerimizi İstanbul Üniversitesi onların mezuniyete yönelik kredilerinden sayacak. Bu tür protokollerimizi de inşallah yurt satına yayacağız.
İnşallah.
Dolayısıyla gönüllülük faaliyetine katılan arkadaşımızı elbette gönüllülük karşılıksız bir hadise ama teşvik etme noktasında, ödüllendirme noktasında da üniversitelerimiz mezuniyetlerine bir adım daha yaklaştırmış olacaklar. Evet. Bu gerçekten önemli bir konu. Gönüllülük koordinasyon gerektiriyor. Biz bu gönüllü insan kaynağımızı, gençlerimizi, 700 bine yakın yurt öğrencimiz var. Değişik yurtlarımızda misafir ettiğimiz. Yine 2 milyon civarında bizim gençlik merkezi üyelerimiz var. Rakamları topladığımızda gerçekten çok ciddi bir gençlik sayımız var, nüfusumuz var. İşte biz bu gençlerimizi devletimizin farklı kurumlarıyla gerçekleştireceğimiz koordinasyon çerçevesinde, örneğin aile bakanlığımızda mesela gençlerimizi huzur evlerinde, sevgi evlerinde, engelsiz yaşam merkezlerinde görevlendireceğiz. Yine Kültür Bakanımızla konuştuk. Bir protokol hazırlığımız var. Gençlerimizi kütüphanelerde görevlendireceğiz. Kütüphanelerde hem onlar insanlarımıza dokunacaklar, hem kütüphanelerimizin insan kaynağı noktasındaki açığını bir noktada desteklemiş olacağız. Gençliğimizin enerjisiyle, inancıyla, heyecanıyla. Buna benzer gerek kamuda, gerek efendim sivil toplum örgütlerimizde yapacağımız işbirlikleriyle 2019'da inşallah gençlerimizi her alanda göreceğiz. Onlar da kendilerini bu vesileyle geliştirmiş olacaklar ve böylece insanımıza dokunarak bir toplumsal fayda da sağlamış olacağız.
Ne güzel. Gerçekten siz de altını ısrarla çizdiniz, gönüllülüğün. Özellikle bizim medeniyetimizde Sayın Bakanım gönüllülük son derece anlamlı. Çünkü biz hani medeniyetimizi bir vakıf medeniyeti olarak tanımlarız ki vakıf esasen gönüllülük demektir. Gönüllülük dediğiniz gibi belki çok karşılık beklemez ama gönüllülük faaliyetlerinin sonuçları çok daha pozitif oluyor. Ben üniversitede derslere giriyorum, seminerler veriyorum. Bazen işte sivil toplum örgütlerinin gönüllü davetlerinde iştirak ediyorum. Oradaki öğrencilerin dinleyişi ve pozitif katkısı çok daha fazla oluyor. Çünkü gönüllü insan zorunluluğun ötesinde kendisi katkı vermek istiyor. Sayın Bakanım, ben biraz da esasen yurt dışına da değinmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin diasporasında başka ülkelerin nüfusları kadar diasporası var. Milyonlarca insanımız var. Milyonlarca insanımızın ötesinde Türkiye'ye gönül veren, Türkiye'ye anlam yükleyen çok daha geniş bir coğrafya var. Bu anlamda doğrusu Türkiye gibi başka bir ülke dünyada var mı? Ondan da çok emin değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin faaliyetleriniz sadece Türkiye açısından değil, yurt dışında Türkiye'ye anlam yükleyen insanlar açısından da son derece değerli. Sanıyorum biraz daha Gençlik Bakanlığı onlar için ne anlam ifade ediyor? Yurt dışındaki gençlerimiz için ne tür faaliyetleri var? Onları da dinleyicilerimiz merak ediyor olabilir. Uluslararası gençlik akademileri, yurt dışına burslar veriliyor mu? Yurt dışı KYK hizmetleri. Bunlardan biraz bahsedersek dinleyicilerimiz de belki meraklarını tatmin etmiş oluruz.
Gerçekten önemli. Zira biz gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun hiçbir gencimizi birbirinden farklı görmüyoruz. Türkiye'de olduğu kadar ve dünyanın diğer ucundaki gencimiz de bizim için çok değerli. Çünkü gençlerimiz sadece bizim ümidimiz değil, dünyanın umudu.
Ve geleceği.
Bu anlamda biz gençlerimizin bir tanesini bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Gerçekleştireceğimiz yatırımlar, efendim ortaya koyacağımız projeler hep bu yönde oldu ve olacak. Bu anlamda da Türkiye dışarısındaki, yurt dışındaki gençlerimiz, özellikle Avrupa'da ciddi manada bir gencimiz var rakamlara baktığımızda. Bu gençlerimizi önemseme noktasında gerçekten çok ciddi ehemmiyet arz eden projeler ortaya koyacağız inşallah 2019'da. Şöyle bir atılım gerçekleştiriyoruz öncelikli olarak söyleyeyim. Yurt dışında gençlerimizin yoğun olduğu bölgelerde gençlik ve spor müşavirliklerini kurduk. Bunların inşallah organizasyonunu çok yakında başlatacağız. En yoğun yerlerden İngiltere ve Almanya'dan başlayacak.
Henüz atama yapılmadı
ama teşkilat yapımızı kurduk. Ülkeleri çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada da atamaları da gerçekleştirerek oradaki gençlerimizin hemen yanı başında olacağız bundan sonra. Ama tabii ki bunun yanında özellikle yurt dışına faaliyet gösteren kurumlarımızla işbirliğimiz çok ciddi anlamda artarak devam edecek. Bu manada da ben yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığıyla olan yatırımlarımızı, işbirliklerimizi daha da artıracağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu anlamda gerek burslarla ilgili, gerek onların eğitimiyle ilgili, gerek Türkiye'ye gelip Türkiye'deki kamplarımızdan, Türkiye'deki faaliyetlerimizden istifade etmeleriyle ilgili pek çok çalışmamız olacak. Ve bunun yanında Avrupa'da yaşayan özellikle sportif anlamda yeteneği olan gençlerimizi kazanma noktasında ve bu gençlerimizi hem ülkemizdeki değişik branşlardaki spor kulüplerinde değerlendirme noktasında hem bilgi transferi noktasında gerçekten çalışma yapmayı ve bu konudaki potansiyeli de değerlendirmeyi arzuluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındasınız. Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Gençlik ve Spor Bakanımızla gençlerimizi ve geleceğimizi konuşuyoruz. Sayın Bakanım, yurt dışındaki tabii gençlerimizin, insanlarımızın Türkiye'ye ifade ettiğiniz gibi yükledikleri anlam oldukça büyük. Biraz onlara dair yaptıklarımızı da konuştuk. Yurt dışında biliyorsunuz çok sayıda sivil toplum örgütlerimiz var. Ben de YTB tecrübesinden biliyorum. Gerçekten nitelikli gençlerimiz de var. Bu gençler ya da sivil toplum örgütlerine yönelik biraz belki bakanlığın yaptığı, somut attığı adımları da konuşabiliriz. Gençlik kamplarına katılabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Örneğin oradaki spor kulüplerine destek verilebiliyor mu? Projelere başvurulabiliyor mu? Belki onları biraz değerlendirebiliriz.
Evet, aslında önce şunu ifade edeyim. Gerçekten biz gerek yurt dışı teşkilatımızla gerekse devletimize ait kurumlarla işbirliğimizi önümüzdeki süreçte çok daha ciddi seviyelere taşıyacağız. Ama ben bizzat önümüzdeki günlerden başlamak üzere oradaki gençlerimizle birebir diyalog içerisinde olmayı arzuluyorum. Ve bu noktada bir planlama yaptık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'daki ülkelerimiz başta olmak üzere şehir şehir gençlerimize buluşmalar tertip edeceğiz. Onların sorunları, projeleri, bizle paylaşacakları ne varsa,
düşünceleri, önerileri,
her şeyi paylaşma noktasında Avrupa'ya doğru yola çıkacağız inşallah. Onlarla birlikte olacağız. Zira Kıbrıs önemli, çok ciddi öğrenci nüfusumuz var Kıbrıs'ta. Geçenlerde bir Kıbrıs programı vesilesiyle Kıbrıs'taki arkadaşlarımıza bir arada olduk ama şunu fark ettik ki Kıbrıs'taki öğrenci arkadaşlarımızla daha sık bir arada olmamız gerekiyor.
Kıbrıs uluslararası öğrenci açısından da çok devasa bir potansiyele sahip.
Potansiyel çok ciddi anlamda 50 binden fazla bizim sadece Türkiye'den giden öğrencimiz var. Bu kardeşlerimizin, bu arkadaşlarımızın gerçekten kurumlarımızla, birimlerimizle yanlarında olacağız ama bizzat da kendileriyle bir arada olma noktasında planlamalar yapıyoruz. Dertlerini dinleyeceğiz. Onlar bize projelerini anlatacaklar. Ve ortak çalışma yönünde adım atacağız. Bununla birlikte tabii ki gençlerimizi de Türkiye'ye değişik planlar, değişik organizasyonlar çerçevesinde getirmenin, onları burada ağırlamanın, buradaki eğitim faaliyetlerine katmanın da çalışmalarını yapıyoruz. Malumunuz bakanlığımız olarak bizim gençlik kamplarımız var. Gerçekten çok güzel gençlik kamplarımız var. Hiç görme şansınız oldu mu?
Çok değil.
Sizi inşallah en kısa zamanda bir gençlik kampımıza davet edelim. Orada gençlerimize bir tecrübe paylaşımı noktasında katkı sağlarsanız biz de mutlu oluruz. Gençlik kamplarımız gerçekten hem zihnen hem bedenen gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği ortamlar sağlayan kamplarımız. Doğayla iç içe pek çoğu. O anlamda ben Avrupa'daki, yurt dışındaki gençlerimizi inşallah Türkiye'de kamplarımızda misafir etme noktasındaki çalışmalarımızı da artıracağımızı, bugüne kadar yaptık bunları ama gerçekten sayı noktasında artırmanın inşallah bu sene çok daha gayret içerisinde olacağız. Zira gençlerimiz Türkiye'den mutlaka diyalogları var, akrabaları var, geliyorlar gidiyorlar ama bunu da daha bir sistem yaklaşımı çerçevesinde yaparsak hem onlar açısından hem ülkemizin yarınlar açısından çok daha güzel, çok daha faydalı faaliyetler yapmış olacağımıza inanıyoruz. Gençlerimizi gerek tarihi yerlerimizi gezdirme noktasında, tarih bilinci ile ilgili seviyeyi farklı boyutlara çekme noktasında olsun, gerekse uluslararası anlamdaki öğrencilerimiz de yine aynı şekilde bizim Türkiye'ye getirip ülkemizle ilgili tanıtımı ve kültürü, tarihi tanıtma noktasında da çalışmalarımız, gayretlerimiz var.
Bu gençlik kampları ile yurt dışı gençlerin Türkiye'ye gelmeleri Sayın Bakanım oldukça değerli. Çünkü yurt dışındaki gençlerimiz belki onların Türkiye'si, Türkiye'ye gelmemişlerse, yeterince gezmemişlerse annelerin, babaların ya da dedelerin anlattığı bir Türkiye. Yani bir anlamda 1960'ların, 70'lerin, 80'lerin Türkiye'si. Ben YTB tecrübesinden de biliyorum bu gençlerin Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'nin gelişmişliklerini görmeleri inanılmaz bir özgüven vesilesi oluyor onlara. Gururla memleketlerini anlatabiliyorlar. Ayrıca bu gençlerin çok ciddi anlamda sosyalleşmelerine de katkı veriyor. Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Almanya'dan gelen gençler Türkçeleri bir anlamda kırık oluyor. Bu bir aylık kamplarda hem Türkçelerini geliştiriyorlar, hem Türkiye'deki gençlerle dostluklar kuruyorlar ve karşılıklı bir sosyalleşmeye vesile oluyor. Gerçekten oldukça değerli. Türkçeler açısından değerli, sosyalleşmeler açısından değerli, ülkelerine güvenmeler açısından değerli. Ben de eksik kalan bir yeri daha size sorarak devam edelim istiyorum. Yurt dışındaki sivil toplum örgütü, sizin Türkiye'de gerçekten çok yaygın bir proje destekleriniz var sivil toplum örgütlerine dair. Pek çok kurum bundan faydalanıyor. Acaba yurt dışındaki sivil toplum örgütleri de bunlardan faydalanabiliyor mu? Ya da geleceğe dair bunu daha da artırmaya yönelik, işte faydalanma potansiyellerini artırmaya yönelik bir düşünce söz konusu olabilir mi?
Biz gençlerimizden gelecek projeleri en yüksek seviyede karşılama gerekliliğini ve bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Bu noktada da gerek sivil toplum örgütlerimizin vesilesiyle gençlerimizden gelen projeleri, diğer kapsamda bize ulaşan projeleri çok pozitif bir şekilde irdelemenin, değerlendirmenin çabası içerisindeyiz. Bu anlamda da bugüne kadar sivil toplum örgütlerimiz olsun, gençlerimiz olsun gelen projeleri milyonlarca lira destek verdik. Sadece bu yıl verdiğimiz destek 35 milyon lira.
Evet.
Binden fazla proje. Bu anlamda 1001 proje var efendim, 444 proje var farklı kapsamlarda. İnşallah 2019'da da verimlilik ve etkinlik noktasında öne çıkan projeleri daha da artmasını temenni ediyoruz. Bütçeyi de artırmayı bu noktada göze alarak temenni ediyoruz. Bu anlamda ben gençlerimizin üreten, düşünen, sorgulayan gençler olması noktasında proje geliştirmelerini kendilerine özellikle tavsiye ediyorum. Hayal kurmaktan çekinmesinler. Düşünmenin yolu, üretmenin yolu hayal kurmaktan geçiyor. Bu anlamda gençlerimizi bizim gençlik politikamızda gençlerin üretmesine yönelik gerek düşünce noktasında gerek sportif noktada da tüm sorunlarımızın çözümü aslında üretimden geçiyor. Yeri gelmişken ifade edeyim, spordaki tıkanıklığımızın belki en büyük sorunu üretimsizlik. Maalesef altyapı yatırımlarına kulüplerimiz yeteri kadar destek vermediği için transfer, yurt dışı transferlerle geçiştire maalesef örneğin futbolda bu yolun çıkmaz sokak olduğunun farkına vardık. Gerçekten sporda da futbol olsun, diğer branşlar olsun her şeyin yolu üretimden geçiyor. O yüzden biz üreten bir gençlik arzuluyoruz. Üreten gençlik içinde gelsin gençlerimiz tüm projelerini bize başvursunlar. Biz de onların projelerini destekleyelim. Bu bir iş kurma fikri de olabilir. Efendim bir inovasyon konusu da olabilir. Efendim bir kitap fikri de olabilir. Yani gençlerimiz her alanda yeter ki vizyonlarını çok geniş belirlesinler. Biz onların tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Ve bununla birlikte sizin sorunuza gelirsek yurt dışındaki gençlerimizi biz projeler noktasında gerçekten değerlendirmek isteriz. Onlar da gerek yurt dışı Türkler başkanlığımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla olsun, gerekse direkt bakanlığımıza başvuru şeklinde olsun, projelerini bize aktarmaktan, iletmekten, bizimle irtibata geçmekten, iletişim kurmaktan lütfen geri durmasınlar.
Yurt dışı Türkler Başkanlığı ile herhalde Gençlik Bakanlığımızın birlikte yapacağı çok önemli çalışmalar var yurt dışına yönelik.
İnşallah.
Yurt dışı ziyaretlerinizden bahsettiniz. Eminim o ziyaretler de pek çok yeni fikirler ortaya çıkacaktır. Ama bu fikirler belki sadece Gençlik Bakanlığı'na yönelik değil, bunların icrasına yönelik, gerçekleştirmesine yönelik diğer kurumlarla da bir işbirliğini gerekli kılacaktır. Ben bir noktaya da işaret etmek istiyorum daha önceki tecrübelerimden hareketle. Yurt dışında da bizim gençlerimiz çok fazla. Türkiye'de genç nüfus çok fazla. Örneğin Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da da diğer ülke nüfusuyla kıyasladığımızda bizim gençlerimiz çok fazla. Bazen Türkiye kurumlarıyla ilgili yaşanılan ülke kurumları arasında gereksiz bir gerginlik oluşuyor. Sanki oradaki insan üzerine bir gereksiz tartışma yapılıyor gibi. Oysa biz oradaki insanımıza, oradaki devletlerle birlikte katkı vermek istiyoruz. Oradaki insanımız daha fazla merkeze geldiğinde, daha suç işlediğinde, daha çok vergi verdiğinde, daha iyi pozisyonlarda olduğunda en fazla ilgili ülkeler bundan kazanç çıkacak. Eminim o görüşmelerinizde belki Örneğin Fransa'da ya da Almanya'daki gençler üzerine Alman makamlarıyla, Fransa makamlarıyla da işbirliği potansiyelleri de ortaya çıkabilir. Bunları da herhalde düşünmek gerekir Sayın Bakanım.
Elbette biz aslında gencimize yaptığımız yatırım insanlığa yapılan bir yatırım. Bu hangi ülkede yaşıyorsa o gencimizin daha nitelikli, daha donanımlı olması, o ülkeye sağlayacağı katkı, o ülke için oluşturacağı risk açısından da o ülkenin menfaatine bir durum.
Tabii, tabii.
O anlamda biz diğer muhataplarımızın da bu konudaki işbirliğinden gerçekten memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu az önce ifade ettiğim gibi insanlığın geleceğine, dünyanın geleceğine yapılan bir yatırım. Gencimize yaptığımız evet. Her türlü yatırım. O anlamda nitelikli genç, nitelikli toplum, nitelikli dünya demek.
Tabii ki. Almanya'daki meşhur futbolcumuz, Alman milli takımında da çok güzel harikalar yaratan, oluşturan futbolcumuz. Belki bu bazı Almanlar tarafından eleştiriliyor ama futbol açısından bakıldığında Almanya, en fazla Almanya'ya katkı veren ama bizim açımızdan da gurur kaynağı olan bir durum. Dolayısıyla yurt dışındaki ülkeler açısından biz onlara bir alternatif ya da onlar açısından bir olumsuzluk veriyor değiliz. Tam tersine oradaki insanımızı daha fazla güçlendirme çabası, çalışması
içerisindeyiz. Kesinlikle bir de oradaki başarılı bir Türk sporcu ülkelerin diplomasisi açısından da
tabii ki
çok artı bir faktör aslında. O olayları çok geniş değerlendirdiğimizde aslında kimsenin bu konudan endişe etmemesi gerektiğini görüyoruz.
Sayın Bakanım, biraz Türkiye'yi es geçtik. Konumuz özellikle dinleyicilerimiz yurt dışındadır diye ama isterseniz Türkiye'den de ekleyeceğiniz çalışmalar varsa onlara da değinelim. Daha sonra benim iki sorum daha var. Onunla birlikte programı kapatacağız.
Elbette. Türkiye'deki gençlik merkezlerimizi ben aslında dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Zira 300'e yakın gençlik merkezimiz var. Türkiye'mizin değişik illerinde, değişik ilçelerinde. Bu gençlik merkezlerimizi biz çok önemsiyoruz. Çünkü gençliğimizin gerçekten kötü alışkanlıklara, kötü arkadaşlara kendini kaptırmaması yönünde gençlik merkezlerimizin önemli bir imkan, önemli bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da gençlerimizin gençlik merkezlerimize olan ilgisi bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle de ben bazı gençlik merkezlerimizi 24 saat açmanın müjdesini vermek istiyorum.
Ha, çok güzel.
Dinleyicilerimize.
Çok güzel.
Çünkü gittiğimizde bazı gençler ya burası işte şu saatte kapanıyor, biz o saatten sonra ne yapacağız? Peki gece gelecek misiniz? Tabii ki geliriz. Bakıyorum ders çalışıyorlar. Efendim çayları, kahveleri, her şey var. Kimi ders çalışıyor, kimi kitap okuyor. Kimi sanat etkinlikleriyle ilgileniyor. Kimi gençlik merkezlerimizde spor salonumuz var. Sporla ilgileniyor. Yeni inovasyon atölyeleri açıyoruz. Sanayi Bakanlığımızla
tekrar
birlikte.
Genç olasım geldi şimdi bunları duyunca.
Kesinlikle. Yani insanın genç olası geliyor. Gerçekten. Siz gençsiniz zaten ama
teşekkür ediyorum.
Gençlik merkezlerimizde tabii ki bir gün sizi orada ağırlayalım.
Çok teşekkürler.
Gençlik merkezlerimiz gerçekten gençlik heyecanını hissetme açısından, yaşama açısından çok güzel mekanlar. Biz gençlik merkezlerimize gençlerimizin gelmesi için her türlü imkanı hazırladık. Hazırlamaya da devam edeceğiz. O yüzden bazı bölgelerde bazı gençlik merkezlerimizi 24 saat açık tutacağız. Yine şunun da müjdesini vereyim. İnsanımızın spor alışkanlığını artırmak, sporun her daim mümkün olduğunu ispatlamak için de bazı spor testlerimizde 24 saat açma noktasında girişimlerimizi başlattık. Ona da çok kısa sürede geçiyoruz. Yüzmek istiyorsanız gecenin saat 3'ünde yüzülürüm demeyeceksiniz. Geleceksiniz. Havuzlarımız sizler için açık olacak. Yine değişik branşlardaki çalışmalarımızda, tesislerimizde gerçekleştirebileceksiniz. Sporun evrenselliği yanında sporun zaman tanımama özelliğini de bu vesileyle biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ortaya koymuş olacağız. Ben bu anlamda gençlik merkezlerimizi hem kitap açısından zenginleştireceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Gençlerimizin daha çok okumasını biz önemsiyoruz. Maalesef İnternetin gereğinden fazla kullanıldığı noktasında zannediyorum hemfikiriz. İnternet alışkanlığı, internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gerçekten günümüzün en önemli sorunlarından biri. 3 yaşındaki çocuğumuzdan başlayan bir sorun belki. Gerçekten bunu çözmek için de gençlerimiz olsun, efendim her yaştan insanımız olsun okumaya teşvik edeceğiz. Bu anlamda da biz gençlik merkezlerimizdeki kitap kafelerimiz olsun, bunların niteliklerini daha yukarılara taşıma inancındayız, kararlılığındayız. Ve bunun yanında da her daim vatandaşımızı buralara erişir kılma noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Ve bunun yanında üreten gençlik elbette bilim noktasında da üretmeli diye düşündük. Ve bu vesileyle de Sanayi Bakanlığımızla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte deney atölyeleri açıyoruz. Bazı gençlik merkezlerimizde ilk etapta 10 tanesinde. Gençlerimiz gelecekler burada efendim, teknolojiyle ilgili projeleri belli hocalar, eğitmenler vesilesiyle ortaya koyacaklar. Deneyecekler, bazen yanılacaklar, bazen doğrusunu yapacaklar ama üretime oradan başlayacağız inşallah.
Bu dediğiniz müjde gerçekten son derece değerli. Ben büyük bir mutluluk, büyük de bir de gurur duydum. Sadece bu gençlik merkezlerinin 24 saat açık kalması bile Sayın Bakanım, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok net ifadesi. Çünkü biz ve bizden önceki nesiller biraz sokak lambalarının ışığında çalışarak üniversitelere hazırlandılar. Şimdi buna ihtiyaç olmaksızın 24 saat açık gençlik merkezleri. Sizin dediğiniz noktalar açısından son derece değerli. Ama başka açıdan da son derece değerli. Gençlik dilimizde biliyorsunuz biraz da delikanlılıktır. Yani delikanlı ifadesi anlaşılıyor galiba. Bazen kızabilir, bazen ailesiyle sıkıntıları, sorunları olabilir. Arkadaşlarıyla sorunlar olabilir, yurtlarda sorunlar olabilir. Bazen kaçmak isteyebilir. Dolayısıyla bu gençlerin meşru merkezlere gidip sığınabilecekleri, orada en azından kızdığı zaman yüzmeye gidebileceği, kızdığı zaman işte kitap okuyabileceği meşru bir merkez olması eminim sosyalleşme açısından, uzun zamanlarda, ilerleyen zamanlarda doğabilecek suç oranları açısından son derece değerli. Ben büyük bir mutluluk duydum.
Gençlerimiz gençlik merkezlerinin ikinci bir evi olarak.
Evet, öyle.
Yuva olarak lütfen görsünler.
Çok değerli. Ev olmasının ötesinde tabii evde olmayacak birçok faaliyetler de var. Umarız bunu gençlerimiz değerlendirirler. Sayın Bakanım gayet güzel, çok hızlı geçiyor programımız ama her programın da bir sonu var.
Maalesef.
İki soruyla bitirmek istiyorum. Birisi biraz kişisel. Biliyorum çok olmadı bakanlığınızda ama Gençlik ve Spor Bakanı olarak sizi şu ana kadar en fazla etkileyen bir anınızı paylaşmanızı istesem.
Gerçekten ben her anı çok değerli gençlerimizle birlikte olmanın. Gençlerimizin o heyecanını, gözlerindeki ışığı görmenin ben gittiğim illerde, ilçelerde, gençlik merkezlerimizde gençlerimiz kitaba motive, efendim bazı yerlerde onlarla icra ettikleri müziğe şahitlik ediyoruz. Yaptıkları işe motive olmaları, efendim ülkenin geleceğine dair çalışma azmi göstermeleri gerçekten o anlamda bizi her anı kıymetli kılıyor.
Gençler, ben şöyle anlıyorum o zaman, gençlerle birlikte geçirdiğiniz ve gençlerin gözlerinde ülkenin geleceğini ve heyecanını gördüğünüz anlar size en özel anları hissettiriyor herhalde.
Kesinlikle.
Son olarak yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, gençlerimize önerileriniz ne olur? Yeni bir yıla başlarken kendilerine daha iyi bir geleceği hazırlamak için tavsiyeleriniz neler olur?
Elbette gençlerimizi tavsiye noktasında söyleyecek belki çok şey var ama madem bir yılı bitirip diğer bir yıla girdik, bu bana her zaman zamanın geçtiğini hem de çok hızlı geçtiğini hatırlatan bir durum oluyor her yeni bir yıl. O yüzden her bir gencimizin ben zaman mefhumunun önemini hiçbir zaman unutmamalarını tavsiye ediyorum. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Geçen bir saniyeyi geri getirmek mümkün değil. Bu bilinçle bu konuyu gerçekten unutmadan çalışır, çabalar ve vakti verimli değerlendirirsek belki pek çok şeyi ifade etmiş olacağımızı ben düşünüyorum. O yüzden gençlerimize lütfen zamanı boşa geçirmeyin. Sanal bağımlılıklar peşinde olmayın. Elbette internet gerekli, efendim teknoloji gerekli. İhtiyaçlarımızı tabii ki onlarla karşılayacağız ve onların bize sunduğu imkanları değerlendireceğiz. Ama bunun yanında da hayatın gerçek yönünü ihmal etmemek lazım. Dostlukları, arkadaşlıkları ihmal etmemek lazım. Gerçekten arkadaşlık, dostluk bu yüzyılda unutulmaması gereken konular, olgular. O yüzden sanal dünyanın rehavetine kapılmamadan hayatın gerçeklerini, zamanı iyi değerlendirerek hissetmeyi ben tavsiye ediyorum sevgili gençlerimize.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Ben son tavsiyelerinizi özetleyeyim. zamana vurgu yaptınız. Gerçekten son derece değerli. İnsana verilen en büyük nimet zamandır. Her şey zamanla kaimdir. Zaman yoksa, bitmişse başka neyin değeri olabilir? Zamanın değerini bilmek son derece önemli bir tavsiye. Sanal dünyaya kapıp gerçeklikten, realiteden kopmamak önemli bir tavsiyeniz. Ve bir sonuncusu da dostluk, arkadaşlık, aileyi unutmamak. Bunları her zaman bir koruyucu melek gibi ya da sürekli hatırlamamız gereken, içerisinde bulunmamız gereken unsur olarak gençlerimize tavsiye ettiniz. Evet değerli dinleyiciler, bugün değerli bir konuğumuz vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Muharrem Mehmet Kasapoğlu ile gençlerimizi ve geleceğimizi konuştuk. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.